Ayrım 8. Ertuğrul Özkök'e sorulan sorunun yanıtı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'e, sizce Türkiye'de burjuvazi kültürel değerlere sahip çıkıyor mu diye sordu. Koçlar, Sabancılar, Eczacıbaşılar ve Türkiye'nin önde gelen diğer aileleri son dönemlerde ardı ardına müze açtılar. Dünyanın önemli eserlerini Türkiye'ye getirdiler. Klasik Batı müziği başta olmak üzere çeşitli festivallerin sponsoru oldular. Diyeceksiniz ki, o halde İlker Paşa gazeteci Özkök'e niye bu soruyu yöneltti? İşte bu sorunun yanıtı Başbakan Erdoğan'ın Batı kültürü diye küçümseyip konserlere, gösterilere gitmemesiyle yakından ilgili. Evet, bu sorunun yanıtı için Medici ailesini tanımamız gerekiyor. Medici ailesinin adını duydunuz mu? Bilenler hemen söyleyecektir. İtalya Floransa'nın kent soylu zengin bir ailesiydi. Avrupa sanat yaşamına önemli katkıları oldu. Dönemin sanatçılarına hamilik yaparak dünyanın en önemli sanat koleksiyonunu oluşturdu. Aşağı yukarı alacağımız yanıtlar bunlarla sınırlıdır. Özellikle sanatseverlerin yakından bildikleri bir ailedir Medici'ler. Medici'ler sanatın, sanatçıların niye hamisi oldu? Sanata, sanatçıya neden değer verdi? Soruyu yanıtlamaya çalışalım. Floransalı Medici'lerin yıldızı 14. yüzyılda parladı. İpek ve kumaş ticaretinden çok para kazandılar, banka kurdular. Giovanni di Bicci de Medici, 1360-1429 bankacılık işine giren ilk Medici oldu. Medici Bankası Avrupa'nın en başarılı ve saygın bankalarından biriydi. Dönemin Fransız tarihçisi Philip de Comines'e göre Medici Bankası sadece Avrupa'nın değil tüm dünyanın en karlı ve en zengin kuruluşuydu. Medici'ler zamanla Avrupa'daki bankaların kurumsallaşmasının öncüsü haline geldiler. Zamanla Vatikan'ın bankeri oldular. Vatikan'ın bankeri olunca Papa çıkarmamak olmazdı. Papa 10. Leo, Papa 7. Clemens, Papa 4. Pius ve Papa 11. Leo Medici ailesinin üyesiydiler. Bunlar değil ama yaşadıkları bir olayın Medici ailesinin tarihini değiştirdiğini söyleyebiliriz. Ve ilginçtir, bu olayın sebebi Osmanlılardı. Yıl 1439, yer Floransa. Ortodoks ve Katolik kiliselerinin önde gelen isimleri toplantı yapıyor. Osmanlı'nın İstanbul kapılarına kadar dayanmasıyla zor durumda kalan Bizans Ortodoksları Roma Katolik Kilisesi'nden destek arıyor. Her ne kadar Bizans İmparatoru 14 sene sonra Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle bu toplantı sonucunda vaat edilen desteğin aslında hiç güvenilmez olduğunu anlasa da Floransa bu toplantıdan büyük ticari, siyasi ve kültürel kazanç sağladı. Medici ailesinin dünya çapında yükselişini ve prestij kazanmasını sağlayan en önemli olay bu toplantıydı. Şöyle ki, toplantı sırasında Floransa'ya gelen pek çok Yunan aliminin katılımıyla oluşan kültürel ortamda klasik Yunan felsefesi, sanatı, tarihi ve yazılı metinlerine karşı büyük ilgi oluştu. Filozof Platon'la ilgili aydınlanma konferanslarından çok etkilenen Cosimo de Medici, 1389-1464, Floransa'da ilk Platon Akademisi'nin kurulmasına öncülük etti. Platon'un eserlerinin Yunanca'dan Latince'ye çevrilmesini sağladı. Böylece Medici'ler Batı düşünce sisteminin, Batı zihniyetinin temellerinin atılmasında öncü oldular. Bir örnek vermeliyim. Cosimo de Medici'nin kütüphanesi döneminde dünyanın en büyük kütüphanesiydi ve 100 yıl sonra yapılan Vatikan Kütüphanesi'ne model oldu. Sanıyorum Orgeneral Başbuğ'un sorusunun yanıtına yavaş yavaş geliyoruz. Fakat önce sormamız gereken bir soru var. Floransa Medici'ler döneminde neden Rönesans'ın beşiği haline geldi? Bir aile ortaya çıktı ve sanatı korudu kolladı gibi yüzeysel bir anlayışla bu tarihsel gelişmeyi kavrayabilir miyiz? Ya da bir aile dönemin resimlerini, heykellerini alarak sanatçılara destek verdi gibi basit açıklamalarda işin özünü anlayabilir miyiz? Hayır. Rönesans aydınlanmaydı, Rönesans devrimdi. Ama sadece sanatta devrim değildi. Rönesans iktisadın, siyasetin ve kültürel hayatın köklü değişimiydi. Kilisenin hayatın merkezinden çıkarılmasıydı. Soylular artık şatolarında yalıtılmışlık içinde yaşamıyor, zenginliklerini gösterecek kent saraylarına taşınıyorlardı. Şövalyeler tarihe karışıyordu. Yani mesele sadece resim, heykel almak, müze açmak değildi. Anlatmak istediğimi daha iyi ifade edebilmek için bir örnek vermeliyim. Bugün Floransa'nın Barcello Müzesi'nde sergilenen Donatello'nun Davut heykeli döneminin en çok tartışılan eseriydi. Heykel bile dememek gerekir çünkü o dönemde heykeller sadece mimari süsleme veya taşıyıcı öğe olarak kullanırdı. Klasik Yunan anlayışla yapılmış Donatello'nun bu kusursuz, duygu yüklü, realist Davut heykeli muhafazakarların çok tepkisini çekti. Ancak Cosimo de Medici bunlardan etkilenmedi ve heykelin tek başına sergilenmesine destek verdi. Medici'ler sanatçıların arayışlarına hep kanat gerdiler. Geçmişin tüm düşüncesiyle bağlarını kopararak yeni bir sanat yaratmayı amaçlayanlara hamilik ettiler. Perspektifin öncüsü sayabileceğimiz mimar Brunelleschi'ye de ortaçağ ressamlarının hiç önemsemediği ışığı kullanan Piero della Francesca'ya da destek oldular. O çağlarda halk sanatçıyı övmek istediğinde yapıtının eski eserlerden hiç de aşağıda olmadığını belirtirdi. Yani değişim istenmezdi. Medici'ler bu anlayışı yıktılar, devrimci sanatçıların yanında oldular. Bu nedenle katı ve alışılmış Bizans anlayışıyla, tarzıyla köprülere atan Rönesans'ın müjdecisi ressam Giotto di Bondone de Medici'lerin koruması altındaydı. Bu nedenle dini veya doğayı birebir anlatmak yerine buna estetik katan, ilk kez Hristiyan söylenceleri dışında resim yapan Botticelli de Medici'lerin himayesindeydi. İtalyancıyı kullandığı için soylular ve aydınlar tarafından aşağılanan Dante'nin eserlerine övgüler düzdüler. Batı edebiyatının en önemli kaynaklarından Homeros'un eserlerini yazılı hale getirdiler. Michelangelo'dan Leonardo da Vinci'ye kadar sanat tarihinin pek çok dahisi Medici'lerin koruması altına girdi. Bu devrimci sanatçılar Medici'lerin saraylarında yaşadılar, atölyelerinde ürettiler. Nasıl olmuştu da bunca büyük ustanın, dehanın hepsi aynı dönemde yetişmişti? Sanatı toplumsal gelişmelerden ayrı düşünürseniz bunun yanıtını veremezsiniz. Keşfetmek için yola çıkan ve bir kıtaya adını veren Amerigo Vespucci kimin himayesindeydi sanıyorsunuz? Medici'lerin. Kilisenin dünya ile ilgili öğretilerine karşı çıktığı için yargılanan Galileo Galilei'yi Floransa'ya kim davet etti sanıyorsunuz? Medici'ler. Medici'lerin nadir bulunan kitapları ve el yazmalarını Avrupa, Yakın Doğu ve Alman manastırlarından tek tek toplamalarının bu gelişmelerle ilgisi yok mu sanıyorsunuz? İtalik yazı tipinin ya da modern el yazısının Medici'ler sayesinde doğmasının sebebi nedir? Ya da Avrupa'da porseleni ilk onların üretmesinin tüm bu devrimci hareketlerle ilgisi yok mu sanıyorsunuz? Medici'lerden Grand Duke 1. Francesco'nun 1541-1587 kimya laboratuvarında deney yaparken ölmesi hep aynı anlayışın göstergesi değil midir? Muhteşem Lorenzo Medici'nin 1449-1492 Floransa Üniversitesi'ni niye kurduğunu düşünüyorsunuz? Bilim Rönesans sanatçılarının kaynağı oldu. Böylece soru sordular, bağnazlığı yıktılar. Bu nedenledir ki Medici'ler deyince aklınıza sadece görsel sanatlar gelmesin. Medici'lerin bilim ve doğa tarihi adına destekledikleri çalışmalar bugün Palazzo Vecchio ve Uffizi Sarayı'nda sergileniyor. Meramımı anlattığımı düşünüyorum. Bu nedenle tekrar dönelim Orgeneral Başbuğ'un sorusuna. Sizce Türkiye'de burjuvazi kültürel değerlere sahip çıkıyor mu? Bugün burjuvazinin kültürel değerleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ideolojisidir, yani Türk Rönesansı'dır. Peki kurucu ideolojinin ayaklar altına alınmasını sessizce seyreden burjuvazi kültürel değerlerini nasıl koruyacak? Her geçen gün muhafazakarlaşan toplumsal hayatı görmezlikten gelerek mi? Burjuvazi sadece müze açarak kültürel değerlerine sahip çıkamaz. Madem Floransa'ya gittik, bir tarihsel olayı yazmalıyım. Muhteşem Lorenzo Medici'nin son yıllarında Ferrara'dan gelen Dominik Papa Savonarola, Floransa'da vaazlarıyla hemen dikkat çekti. Kadınlarla hemen hiç konuşmayan, eski yamalı kıyafetlerle gezen, tahta yatak üzerine ince bir döşekte yatan, çok az yiyen, bu sözde din adamı Floransalılar tarafından çok samimi bulundu. Dinci papaz geleceği görebildiğine ve Tanrı'nın kendisi aracılığıyla dile geldiğine herkesi inandırdı. Vaazlarında özetle şöyle diyordu. Floransalılar İsa peygamber dönemi sadeliğine dönemezler ve Platon okuyup lüks ve sefa içindeki ihtişamlı hayatlarına devam ederlerse Tanrı onları korkunç bir şekilde cezalandıracaktır. Papazın tarzı ve sözleri çok etkileyiciydi. Botticelli gibi sanatçılar ve hatta tüm eleştiri oklarını yönettiği muhteşem Lorenzo Medici bile korkup ona saygı duyuyordu. Floransa halkının papazdan korkup çekinmesinin nedeni o yıllarda yaşadıkları sıkıntılarla da ilgiliydi. Fransa kralı 8. Charles'ın gittikçe İtalya'yı işgal etmesi bu korkuları arttırıyordu. Yoksullaşan halk papazın kehanetlerinin gerçekleşeceğine inanıyordu. Onun önerdiği şekilde yaşamaya, oruçlar tutmaya, kadınları manastırlara kapatmaya başladılar. Papazın vaazları bazen o kadar etkili oldu ki halk galeyana gelip Medici taraftarlarını öldürdü. Hatta bir dini tören sonucunda pek çok kitap sanat eseri yakıldı. Medici ailesi bu gelişmeler üzerine şehri terk etmek zorunda kaldı. Floransa yönetiminde artık papaz Savonarola vardı. Halk sürekli konuşan papazdan özel güçlerini ispat etmesini bekliyordu. Papaz ise bunu hep erteledi. Halk papazın sadece laf ürettiğini anladı ve zamanla vaazla karınlarının doymayacağını kavradı. İsyan etti. Savonarola'yı yargılayıp Signora meydanında yaktı. Medici'ler Floransa'ya geri döndüler. Peki bugünün Türkiye'sinde papaz Savonarola'lar yok mu? Var. Düşüncelerimi açıklayıp gerici politik gelişmeleri korkuyla takip ediyorum diyen dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say'a saldıranların kim olduğunu sanıyorsunuz? Sadece papaz Savonarola'lar mı? Liberaller de Fazıl Say gibi Cumhuriyet mitingine katılanları bugün Türkiye'de hedef tahtasına oturtmuşlardır. Bunlara göre mitinge katılanlar ulusal cinnet geçirenlerdir. Ulusal cinnet sözünü edenlerin edepsizliği bir yana, asıl yapmak istedikleri sürekli kafa karışıklığı yaratmak. Kasıtlı olarak ulusalcılığı şövenistlik anlamında kullanıyorlar. Aslında biliyorlar ki ulusal anlatı bile evrensellik arasında bir karşıtlık yok. Örneğin Amerikan bağımsızlık bildirgesi ya da 1789 Fransız devriminin insan hakları bildirgesi hem ulusal hem de evrenseldir. Ulusalcılığın hemen herkes tarafından kabul göreceği açıklaması şudur. 19. yüzyılda Avrupa'da sanayileşmenin getirdiği yeni ekonomik sistem, feodal yapıya dayalı eski toplumsal düzeni yıkarak özgürlükçü bir anlayışı getirdi. Bunun doğal sonucu olarak ulusal bilinç uyandı. Bu siyasete olduğu gibi sanata da yansıdı. Sanatı belirtmemin nedeni Fazıl Say'ın gıyabında Cumhuriyet mitinglerine katılanlara destek çıkmak. Klasik müzik nedir? Klasik müzik uygarlıktır, batılılık ölçütüdür. Şimdi ulusalcılık ile klasik müzik ilişkisine bakalım. Klasik müziğin dehaları Haydn, Handel, Mozart, Beethoven ulusalcıydı. Hepsi aydınlanma bilincine sahipti. 1789 Fransız devrimine yol açan toplumsal olayların tutuşturduğu bir dönemde yaşamışlardı. Devrime inanıyorlardı, devrime bağlıydılar. Ama bu onları ulusal duygularından yoksun bırakmadı. Mozart 1783'te yazdığı mektupta şöyle yazıyordu. Benim için daha fazla sıkıntı anlamına gelse de Almanca operayı yeğliyorum. Her ulusun kendi operası var. Niye Almanya'nın da olmasın? Peki Beethoven? 1806'da yazdığı mektubunda açıkça Alman yurtseveri olduğunu yazmaktan çekinmiyordu. Bunları yazan Mozart ve Beethoven şövenist miydi? Ulusal cinnet mi geçiriyorlardı? Hayır. Üstelik hiçbir şey onları insanlığın zorbalığı yendiği ateşli mücadeleye övgüler düzmekten alıkoymadı. Evrensel değerler üretmesine engel olmadı. Onlara göre sanatçı ulusun öğretmeniydi, önderiydi. Yaşamlarında bunu gösterdiler. Emredilen müziği bestelemek ve bunu ekselansları dışında kimseye çalmamak gibi kölece sözleşmelere karşı durdular. Aristokrasiye karşı duygularını dile getirmekten çekinmediler. Toplumsal yaşamdan, onun dertlerinden, üzüntülerinden ellerini çekmediler. Mücadeleciydiler, korkusuzdular. Mozart 1781'de başpiskoposun hizmetinde olmadığını açıklayacak kadar cesurdu. Beethoven, ulusal şair Goethe'ye hayrandı ama onun soylular önünde dal kavukluk yapmasını kıyasıya eleştirmekten de geri durmadı. Halkın değerlerine saygılıydılar, eserlerinde halk öğeleri kullanmaya özen gösterdiler. Seçkinler arasında yaşamış Mozart, dans salonlarında çalınan danslar bile besteledi. Terlina, Susanna, Despina gibi sıradan köylü kadınları üstün nitelikli insanlar olarak yansıttı. Ulusalcıydılar ama Türk ya da Çigan müziği motiflerini kullanmaktan çekinmediler. Bugün yaşasalardı Mozart da, Beethoven da Fazıl Say gibi konuşur, yazardı. Hiç kuşkunuz olmasın. Bugünün Türkiye'sinde yaşasalardı Cumhuriyet mitinginin ön safında olurlardı. Yazımıza Orgeneral Başbuğ'un sözleriyle başladık. Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın yazdıklarıyla son verelim. Atatürk çok sesli müziğin bir topluma nasıl dinamizm getirebileceğini, Balkan Savaşı'ndaki yenilgiyi operanın olmayışına indirgeyecek ölçüde biliyor. Bu yüzden de müzik devrimini yaptığı bütün devrimlerin özü sayıyordu. Bugün böylesine büyük bir devrimciyi her fırsatta karalamaya çalışıyorlar. Savunucularını ise ulusal cinnet geçirmekle itham ediyorlar. Şimdi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı müziği konserlerine hiç gitmemesinin sebebini ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un gazeteci Özkök'e sorduğu sorunun yanıtını bu bilgilerden sonra bir daha düşünün. Bunu yaparken 81 yaşındaki Haldun Dormen'in mücadelesini düşünün. Haldun Dormen yargının siyasallaşmasına, bilim ışığının karartılmasına, çağdaş eğitime darbe vurulmasına, laik cumhuriyetin tehlikeye girmesine duyarsız kalınmaması için sanatçıların Galatasaray'da buluşup Taksim'e yaptıkları yürüyüş kortejinin en başındaydı. Haldun Dormen'in Molière'in Kibarlık Budalası oyununu sahneye koyması ile seyirci kalmayın protestosunu organize etmesi arasında nasıl bir bağ vardı? Hiç tesadüf değildi. 81 yaşında bir çınar. Tiyatro eserleri dünyada en çok tercüme edilmiş sanatçıların başında Molière gelir. Osmanlıca'ya ilk çevrilen tiyatro eserleri arasında da Molière'in oyunları vardır. Diğer yanda, oyunları dünyanın dört bir yanında sahnelenen Molière'in mezarı kayıptır. Bunun çeşitli sebepleri vardır ama en önemlisi kimsenin Molière'in cenazesinin şehir mezarlığına gömülmesine izin vermemesidir. Papazlar cenazede bulunmayı, Molière için dua etmeyi reddederler. Bu nedenle Molière'in nereye gömüleceği 4 gün boyunca bilinemez. Tabuttaki ceset kokmaya başlayınca kral 14. Louis araya girer ve Molière bir gece yarısı defnedilir. 17. yüzyılın en büyük oyun yazarı Molière kiliseyi bu derece öfkelendirecek ne yapmıştır? Sorunun yanıtı kuşkusuz Molière'in hayatında gizli. 15 Ocak 1622'de Fransa'da dünyaya geldi. Gerçek adı Jean-Baptiste Poquelin idi. Babası sarayın mobilyacısıydı. 11 yaşında annesini kaybetti. Babasının kariyer planına boyun eğdi. Önce Paris'te Cizvit papazların sıkı disiplin uyguladıkları Collège de Clermont'a gitti. Ardından hukuk fakültesinde okudu. Babasının hayali oğlunun avukat bir iş adamı olmasıydı. 21 yaşında babasına karşı çıktı, ailesinin zenginliğini reddetti. O dönemde hiç de makbul olmayan bir mesleği seçti, tiyatrocu olmaya karar verdi. Çocukken büyük babasıyla gittiği oyunlar hiç aklından çıkmamıştı. Bu kararında oyuncu Madeleine Béjart'a duyduğu ilginin de etkisi vardı. 1643'te Illustre Theatre adlı tiyatro topluluğunu kurdu. Dönemin koşullarına uygun bir biçimde kendine sahne adı olarak Molière'i seçti. Tiyatro tozu yuttuktan 2 yıl sonra borçları nedeniyle cezaevine girdi, 2 hafta sonra kefaletle serbest kaldı. Grand Châtelet cezaevinden çıkar çıkmaz 12 yıl sürecek gezici tiyatro yolculuğuna çıktı. Fransa ve İtalya'yı dolaştı. 24 Ekim 1658 tarihi hayatının akışını değiştirdi. Paris Louvre Sarayı'nda Kral 14. Louis'nin önünde gösteriye çıktı. Kral Molière'in oyununu çok beğendi. Petit Bourbon'da bulunan Kraliyet Tiyatrosu'ndan yararlanmalarına izin verdi. Babasının döşemecilik için girdiği saraya Molière oyuncu olarak girdi. Molière yazdığı ve oynadığı oyunlarla Paris aristokratlarını hep şaşırttı. Aristokrat kuralların gerektirdiği yüzeysel aşırı kibarlıkları alttan alta hep hicvetti. Eleştiriler karşısında hep aynı yanıtı verdi. Amacının gerçek kibarlarla değil, bunların taklitleriyle alay etmek olduğunu söyledi. Bu sözler alıngan aristokratları, burjuvaları teselli etmedi. Kibarlık budalası yasaklandı. Halkın büyük isteğiyle 15 gün sonra oyun tekrar sahneye kondu. Fakat iktidar sahipleri Molière'in oyunlarından hep rahatsızlık duydu. Fakat Molière toplumsal taşlamalarından hiç vazgeçmedi. Keza 1662'de sahneye koyduğu Kadınlar Mektebi de sert eleştiriler aldı. Oyun kadınlardan çekinen ve bu yüzden bakire bir genç kızla evlenmek isteyen bir burjuva erkeğin gülünçlüklerini anlatıyordu. Molière hiçbir değere saygısı kalmadığı iddiasıyla krala şikayet edildi. Molière yılmadı. Eleştirilere Kadınlar Mektebi'nin tenkidi ve Versailles Tuluvatı adlı tek perdelik oyunları yazıp oynayarak yanıt verdi. Tartışmalar şimdilik sona ermişti, sanat kazanmıştı. Ancak Molière'in 1664'te yazıp sahneye koyduğu Tartuf fırtınalar kopardı. Bu kez Molière'in karşısında aristokrasi değil, kilise vardı. Oyunda dindar görünüşlü sahtekar Tartuf'un serüvenleri anlatılıyordu. Sahtekar yobaz Tartuf karakteri kiliseyi ayağa kaldırdı. Saray kiliseyi karşısına alamadı, oyunu yasakladı. Gerekçesi şuydu: oyundaki sahte dindarlar ile gerçek dindarlar arasında öyle bir benzerlik var ki gerçek dindarlar bundan alınabilirler. Bu nedenle kral sayın uyduklarını düşünerek kendini oyundan duyacağı hazdan yoksun bırakmaya karar vermiştir. Dipnot: Nazım Hikmet 1959 yılında Tartuf 59 adıyla bu oyunu günün koşullarına uygun olarak yeniden yorumladı. Oyun Türkiye'de defalarca sahnelendi. Oyunu son olarak Mask Kara adlı tiyatro grubu Velev ki Tartuf adıyla sahneye koydu. Dinsel bağnazlığın hedefindeki Molière hiç yılmadı. Yine içinde sert aristokrasi eleştirisi olan Don Juan'ı sahneledi. Şımarık aristokrat Don Juan'ın hiçbir toplumsal değere saygısı yoktu. Tek düşündüğü kişisel çıkarıydı. Dini inancı bile pek yokken çıkarı için dindar görünüyordu. Molière aslında iki yüzlülüğü anlattığı bu oyunuyla Tartuf'u yasaklayan kiliseye yanıt vermişti. Fakat Don Juan oyunu da kilisenin tepkisi üzerine sahneden kaldırıldı. Molière kilisenin baskısına, hatta kralın ansızın desteğini çekmesine rağmen sosyal taşlamalarına hiç son vermedi. Gördüğü budalalıkları yazmaya devam etti. İnsandan kaçan, cimri, kıskanç şerif ve kibarlık budalasını sahneye koydu. Kibarlık budalası orta sınıf içindeki yükselme ve sınıf atlama çabalarının insanları ne derece küçülttüğünü konu alıyordu. Oyunun kahramanı Jourdain, süslü ama içi boş laflar, gereksiz lakırdılar yapan biriydi. Jourdain, bizim araba sevdası peşinde koşan Tanzimat aydınına benziyordu. Molière'in toplumsal eleştirilerini ne kilise ne de saray sonlandırabildi. Onu sadece ölüm durdurabildi. Akciğerlerinden rahatsızdı. Son oyunu hastalık hastası oldu. 1673'te hayata gözlerini kapadı. Ve iktidardaki bağnazlar Molière'i hiç affetmedi. Molière'i sadece halk sahiplendi. Bu bilgilerden sonra gelelim ne sonuca varmak istediğimize. Molière'in yaşam öyküsünü okuyunca 81 yaşındaki sanat emekçisi Haldun Dorme'nin "Seyirci kalmayın" protestosunu niye organize ettiğini sanıyorum anlamışsınızdır. Bakınız, sanatçı tarihi boyunca her türlü bağnazlıkla mücadele etmiştir. Bu muhalif mücadele geleneği sanatçının iliklerine işlemiştir. Tarih gösteriyor ki sanatçılar bunu bir görev kabul etmişlerdir. Salt icracılık tek başına sanatı tanımlamaz. Haldun Dorman bunun iyi bir örneğidir. Sanmayınız ki bu yürüyüş Haldun Dorman'ın ilk eylemidir. Hayır, Haldun Dorman Molière'in kibarlık budalası oyununu sahneye koyarak tavrını göstermiş ve bu yürüyüşü çoktan başlatmıştır. Niye 8 yıl sonra sahneye döndüğünü sanıyorsunuz? Evet, Haldun Dorman ve sanatçı arkadaşları ne dinci bağnazların ne de aristokrasinin, burjuvazinin yok edebildiği Molière'in bu aydınlık muhalif yolundan yürümektedir. Galatasaray'dan Taksim'e yürüyenler Haldun Dormenler, Gülriz Sururiler, Genco Erkallar, Ferhan Şensoylar, Müjdat Gezenler değildir. Taksim'e yürüyenler birer Molière'dir. Oyunları yasaklanıp vatanından kovulan Bertolt Brecht'tir. Kitapları yakılan James Joyce'tur. Vatandaşlıktan çıkarılan Thomas Mann'dır. Cenazesini kilisenin kabul etmediği Gabriel Colette'tir. Papa'nın aforoz ettiği Umberto Eco'dur. Eserlerini kilisenin yasakladığı André Gide'dir. François Rabelais'dir. Kazancakis'tir. Goethe'nin dediği gibi ölümsüzlük herkesin harcı değildir. Türkiye tarihinin önemli bir yol ayrımına geldi. Bir yanda İslam dergisinin eski mücahitlerinin temsil ettiği uygarlık düşmanı bir hayat, diğer yanda Fazıl Say'ların, Haldun Dorman'ların bulunduğu insanlık ülküsünü yücelten bir yaşam. Bu kapışma aslında Ergenekon davası üzerinden yürütülüyor. Nasıl mı?